Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi çağırın aşağıdan Periskop izleyicileri, siz herkesi oradan çağırın, ben de sosyal medya üzerinden çağırayım ve diyeyim ki yalan söyleniyor. Komşular yetişin ya, yalan söyleniyor hem de öyle böyle değil. Dün bazı yayınların özel önemi var. Gerçekten bazen ben de öyle hissediyorum. Bazı yayınlar iyi ki yapıldı, iyi ki konuştuk bunu diyorum. Dün sabahki yayın onlardan bir tanesiydi. Önce onu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin ne işe yaradığına ilişkin, Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadarki serencamıyla Türkiye'ye nasıl etki ettiğinin düşünülmesi, bunun önden konuşulması için son derece önemli bir yayındı. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu. İki, şimdi bugünden itibaren dün bizim konuştuklarımızı yeldir yepelek millet döküldü anlatmaya başlıyor. Bir şekilde anlatmaya başlıyor ama eksik kalan bölümü bugün tamamlayacağız. Çünkü dünkünün içinde sadece o bölümün konuşulması lazımdı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun başkan vekili. Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum dün bu Anayasa Mahkemesi kararlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, ki daha büyük bir bütün olarak bakmak lazım aslında, bunun temel başlığı uluslararası anlaşmaların Türkiye'de hukukun üzerinde çelişme halinde, hukukun üzerinde bir statüye sahip olması ile ilgili tamamen uydurma, ama bakın sıfırdan uydurma ve yepyeni bir politika çıkarttı ortaya ve dedi ki AİHM ve AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kararları hiyerarşik değil, yönlendirici denetimdir. Ne demek bu? Şimdi neden böyle bir şey yapılıyor? Hiçbirimiz hukukçu değiliz. Oturup takır takır hukuk okumuş falan değiliz. Burada okuyanlar var da ben değilim. Ama bunu anlayabilmek için hukuk okumaya falan gerek yok. Bu o kadar zorlama bir yorum ki. Yani söylemeye çalıştığı hikaye şu. Tamam, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla Türkiye'de hukukun kendinden alt seviyede olan her kısmını bağlayabilir. Ama bu sadece ve sadece verilen kararların, diyelim ki Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği, işte ya Enis Berberoğlu kararından bahsedelim. Onun karar konusunda tekrar görüşülmek üzere mahkemeye sevki uygundur ama mahkeme istediği kararı yine verebilir. Bu tamamen sıfırdan yalan bir kere. Neden biliyor musunuz? Bugün size başka bir şey anlatacağım. Dün akşam oturup yayın için çalışırken ya hafıza başka bir yere götürdü beni. Çünkü biz, burada size daha önce anlattım ama işin temelini çok fazla anlatmamıştım. Çünkü o günkü yayının içinde çok böyle uzun uzadıya konuşulması gereken bir şey değildi bana kalırsa. Bugün zamanı geldi, bugün konuşacağız. 2004 yılında, hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, şöyle düşünün, 2002 yılının 3 Kasım seçimleriyle iktidara geldi. 16'sı ya da 17'sinde Kasım'ın Abdullah Gül ilk kabineyi kurduğu, böyle hızlandırılmış sürekli arada tarih anlatıyorum ki biri sizin yanınızda uçurursa hemen deyin ki o öyle değil şekerim, öyle değil, böyle anlatın yani. Bir sene sonra, yani 2003 yılına gelindiğinde Erdoğan milletvekili sıfatını kazandıktan sonra kabinenin başına geçti, yenisi kuruldu ve hızlıca bir Avrupa ile entegrasyon, birleşme sürecine gidildi. Yani biz de Avrupalıyız, biz de Nişantaşı bebesiyiz oğlum, bize niye kötü davranıyorsunuz, niye ötekileştiriyorsunuz bizi gibi bir tavırla Avrupa ülkelerine seyahat ve onlara şu anlatılmaya çalışıldı sürekli. Biz hukuk açısından size uymaya hazırız, her şeyimizle, hatta o kadar hazırız ki. Gelin şöyle yapalım. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir anayasa değişikliği teklifi götürelim. Evet, bu anayasa değişikliği teklifinde uluslararası anlaşmaların Türkiye'deki iç hukuk sistemiyle çatışması halinde uluslararası anlaşmaların tamamının daha üst statüde olduğunu kabul edelim. Şimdi Avrupa açısından baktığınız zaman, bir birlik olarak Avrupa açısından baktığınızda, tekil ülkeler anlamında değil ama bir birlik olarak baktığınızda son derece sağlam bir teklif. Neden? Sizinle uyum sağlamaya söz vermiş bir ülkenin, yani diyelim ki öyle bir şey olmayacak ama Avrupa Birliği'nin içine girmeye hazırlanan bir ülkenin bütün hukuk normlarını size göre ayarlayacağını taahhüt etmesi anlamına geliyor bu. Doğru mu? Şimdi o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü gibi değil, hiç yani parlamento muhabirlerinin hepsi aynı şeyi söyleyecektir size. Siyasi anlayışlarını tartışırsınız, siyasi yeteneklerini tartışırsınız, ülke için yaptıklarını tartışırsınız ama ağırlıklarını tartışamazsınız. O dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri, yani hepsini tanıdığım için bu tabiri, amiyane tabiri mazur göreceklerdir onlar, deve dişi gibi adamlardı. Deve dişi gibi adamlardı. Yani siyaseti milli görüş geleneğinin içinde uygularken sözleri aynı zamanda parlamentoyu toparlayacak adamlar. Üç tane adam. Biri Eyüp Fatsa, bir tanesi Salih Kapısuz, bir tanesi sonradan bakanlık da yapan, Tarım Bakanı da yaptı, Faruk Çelik. Bu üç kişi parlamento içinde o dönemde iki partili bir meclisten bahsediyoruz. Size bu anlattığım son derece önemli. Lütfen aklınızın bir yerine yazın. Çünkü bunun nasıl bir yalan olduğunu anlatacağım ben size. Bu öyle bir yalan ki gerçeğinin bilinmesine rağmen bunun neden üfürüldüğünü anlatacağım bugün size. Bu üç kişi içinde Salih Kapısuz'un önderliğinde o dönemde iki partili meclis, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri de aynı şekilde deve dişi gibi adamlar. Hani siyasetin böyle çok içinden, çok kökünden gelen adamlar. Ali Topuz o dönemde grup başkan vekillerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Salih Kapısuz Ali Topuz'la da görüşerek bu teklifi, yani anayasa değişikliğine ilişkin, anayasanın değiştirilmesine ilişkin kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Nereden biliyorum? Ben de o dönemde NTV'de muhabirim. Bu benim en net takip ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü demin dediğim gibi aynı zamanda Türkiye'nin o dönemde hani büyük prim verilerek iktidara getirilmiş yönetiminin aslında iddiasının çok boş olmadığını ispatlama çabası bu. İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Gerçekten. Salih Kapısuz, Ali Topuz görüşmelerinde sürekli olarak bunlar konuşuluyor falan. Teklif hazırlandı, çıktı ortaya. Bakın, o dönemde bu teklife o kadar çok itiraz geldi ki. Çünkü o dönemin hukukçuları içinde, yani yapmaya çalıştığınız şey Avrupa Birliği ile bir uyum çabası olabilir, bir entegrasyon çabasıdır, eyvallah. Ama bunu yaparsanız aynı zamanda Türkiye'de iç hukukun içinde özellikle anayasayı alaşağı etmiş olursunuz. Yani Avrupa Birliği içinde ya da başka uluslararası anlaşmalar içinde kendi ülkelerinin çıkarlarına ilişkin yapılmış bütün düzenlemelerde siz peşinen kendi ülkenizin hukukunun daha aşağıda olduğunu kabul ediyorsunuz eleştirileri geldi. Şimdi dikkatinizi çekiyorum bir şeye. Bu demin anlattığım süreci kafanızda tutun. Tamam, çok basit. Salih Kapısuz hazırladı. Bu teklif konuşuldu. O dönemde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevini de aynı zamanda Abdullah Gül üstleniyordu ve sürekli olarak muhataplarıyla bunu konuşuyor ve her gelene aynı şeyi anlatıyordu Abdullah Gül. Biz hazırız kardeşim, biz hazırız. Elimizde böyle bir metin var. Biz uluslararası anlaşmaların bizi bağlayacağına ilişkin her türlü taahhüdü vermeye hazırız, anayasamıza çakacağız. Neden yapılıyor bu? Çünkü herkesin kafasının dibinde şu vardı. O dönemde çok konuşulurdu. Üzerinden çok geçmiş. 17 sene şimdi bakınca. 17 sene dile kolay. Ama o gün bütün uluslararası camianın da söylediği şey şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin bir gizli ajandası var. Bu gizli ajanda ile ortaya çıkacaklar. Ve bunun için şu anda uyumlu görünmeye çalışıyorlar. Oysa anayasa değişikliğini yaptığınız andan itibaren insanların bunu deme gücü ve yeteneği ellerinden alınıyordu. Çünkü anayasa, daha önce de konuştuğumuz gibi, bir toplum sözleşmesidir. Toplumun bütün unsurlarını bağlamakla kalmaz. Toplumun bütün unsurlarının bağlanmasını taahhüt altına alır ve kaynağını anayasadan almayan hiçbir yetki, güç, hukuki metin kullanılamayacağı için aslında temel metindir o. Bunun üzerine bu tartışmalar başladı. Gül sürekli olarak anlatıyor. Muhataplarıyla gidiyor, görüşüyor, geliyor. İşte mesela kulak rahatsızlığı o dönemden kalmadır Abdullah Gül'ün. Yanlış hatırlamıyorsam böyle çok acayip sıcaklık farkından doğan, Kazakistan'dan Rio'ya gitmek gibi bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yani Astana'dan Rio'ya bir seyahat sırasında bayağı kanayarak patlamıştı artık kulak. Ondan beri de bir tanesi son derece az işliyor. Mesela bir anekdot olarak araya sıkıştırayım, aklınızda kalsın diye söylüyorum. Şimdi bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin saygın hukukçuları bununla ilgili olarak Türkiye bir kabuk değiştiriyor. Türkiye'nin bilinen hukukçuları, işte o dönemin eski işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları, hukuk fakültelerinin başındaki insanlar, dekanları falan, onlar çıkıp açıklamalar yaptılar. Hepsi şu ayrıntıyı koydu ortaya. Hepsi, son derece net hatırlıyorum bunu. Ya bu evet sakıncalı olabilir. Gerçekten, çünkü anayasayı peşinen uluslararası anlaşmaların altına sokuyorsunuz bunu yaparak. Ve anayasal kurumlar da bu bağlayıcılıktan etkilenir. Herkesin dilindeki kurum aynıydı. Anayasa Mahkemesi'nin buradan gideceği yer bellidir. Anayasa Mahkemesi'ni kimse sallamaz bir süre sonra. Sonra biliyorsunuz 2010 referandumuna geldik. Yetmez ama evetçiler çıktılar. Onlar falan filan. Neyse onu bir kenara koyalım. Ama anayasa vurgusu net. Yalnız o dönemde genç hukukçular, özellikle genç hukukçular, biraz daha böyle saygın, buna değer veren hukukçuların aksine bu sıkıntıları, yaratacağı sıkıntıları daha net söylemeye başladılar. Çok daha net yazmaya başladılar. O dönemde benim ayırdığım kaynaklardan bir tanesi, yani yayınlarda çünkü sürekli parlamento muhabiri olarak ben de arkadaşlarım hep aynı şeyi anlatıyoruz. Anayasa değişikliği nasıl olacak? Mayıs ayına gelindi. 17 Aralık'ta zirve var. Zirvenin tarihi belirlenmiş. İşte o meşhur hani Türkiye tamam lan tamam gelin denilen zirve var yani Beşir Atalay'a imza attırılan zirve. O 17 Aralık zirvesinin öncesinde bunların yaşanması, yapılması gerekiyor. Bir yandan Türkiye kaynıyor. Çünkü AKP'nin içinde bir grup var. Onların derdi sadece yobazlık. Zina krizi patlamış Türkiye'de. Zinadan işte zinayı Türk Ceza Kanunu'na sokalım. Bir yandan bu yapılıyor. Bir yandan hala bir grup hani normalde tekerlerin arasında çubuk olarak takılır. İsmini söylemek istemiyorum. Bir grup ondan. Onlar diyor ki zinayı Türk Ceza Kanunu'na hüküm olarak sokalım. Yalanlar söyleniyor bu arada. Avrupa'da pek çok ülkede de var falan filan. Yok öyle bir şey ama. Neyse bu hazırlıklar sırasında anayasa hukukuyla ilgili çalışmalar yapan bir grup akademisyen var. Onlar da bununla ilgili yazıp çiziyorlar internet üzerinden. Anayasa.gen.tr diye bir adres var. Ben de çok yararlanıyorum çünkü orada genç hukukçuların yazıları çıkıyor sürekli. Orada benim hukukçu olmadığım için bilemeyeceğim, göremeyeceğim pek çok detay yazılıyor. İnsanlar anlatıyorlar. Orada bir doçentin, o dönemde doçentti. Dün biz yazısını başka bir yerden, anlattıklarını çok daha net ifadelerle başka bir yerden konuştuk. O dönemde doçent olan Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bir yazı yazıyor. Diyor ki, milletler arası anlaşmalara kanunüstü bir değer tanınabilir mi? Anayasa değişikliği teklifi hakkında bir eleştiri. Yazının üst başlığı bu. Şimdi yazı demin size anlattığım, hani o kadar güzel bir hafıza tazeleme ki bu aynı zamanda. Çünkü benim o gün size bugün anlattığım, o günün serencamına, yaşananlarına ilişkin bilgiler aslında yazının içinde de var. Bakın şöyle başlıyor yazısı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, Ankara Milletvekili Salih Kapısız ve aynı partiye mensup 197 milletvekili arkadaşı tarafından verilen 27 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi başlıklı bir anayasa değişikliği teklifi verilmiş ve bu teklif Anayasa Komisyonu tarafından 2-278 esas numarasıyla kaydedilmiştir. Komisyon da çalışmalarına başladı diyor. Bu değişiklik teklifinin bir maddesi de usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınacaktır hükmündedir. Tam bizim burada konuştuğumuz hikaye. Bunu anlatıyor Kemal Hoca. O zaman bir doçent. Bundan 17 sene önce. Diyor ki, bakın bunu yaparsanız, değişiklik teklifiyle kabul edilirse kanunlarla milletler arası anlaşmalar arasında bir hiyerarşi ihdas edilmiş olacaktır. Yani hangisi daha yukarıda, hangisi aşağıda? Oysa biz kanunlardan bahsetmiyor muyuz? Yani bizim ülkemizin kanunları var. En tepesinde duran kanun anayasa, ana adı üstünde. Diğer kanunlar onun yavruları gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hiçbiri anayasadan yetki almadan milim kımıldayamaz. Önce anayasaya uyacaksın. Diyor ki hoca burada, eğer kabul edilirse kanunlarla milletler arası anlaşmalar arasında bir hiyerarşi oluşturulmuş duruma gelecektir. Zira bir kanunla bir milletler arası anlaşma çatıştığında kanun ister önceki tarihli olsun, ister sonraki tarihli, kanun değil milletler arası anlaşma esas alınacaktır. Kim vermiş değişiklik teklifini? Ankara Milletvekili Salih Kapısız, demin size anlattığım gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Salih Kapısız ve 197 AKP Milletvekili. Şimdi bugün geldiğimiz yer, artık bunu bir kenara koyabiliriz. Hocanın eleştirisini, Kemal Gözler'in o dönemdeki eleştirisini hatırladık artık biliyoruz. Yani hoca dün çıkıp anlatıyor ya, diyor ya, kardeşim bak yapamazsın bunu. Sen üfürüyorsun şu anda. Seni bal gibi, buz gibi, boru gibi bağlar uluslararası anlaşmalar. Tarafı olduğun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bağlar. Anayasa Mahkemeni de bağlar hatta. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları da aynı zamanda alt derece mahkemelerinin tamamını bağlar. Herkes, kimse dışında bir şey söyleyemez. Mehmet Uçum ne diyor? Yani uçumdan hukuk çıkınca böyle oluyor işte. Mehmet Uçum diyor ki alakası yok. Tamam bağlar da yani yeniden öyle bir karar verebilir. Bakın biz bunun bir tarafı olurken Biz derken hani ülkece bize sorulmuş, biz de karar verip tamam ya biz öyle istiyoruz demiş falan değiliz. Ama iktidara gelmiş parti ve o günden bugüne 18 senedir Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değişim geçirdiği yolu görün, yönü görün diye okudum ben bu metni size. 17 sene önceden gelme bir şey bu. 17 sene. Yazının yazıldığı tarih Nisan. Ve Mayıs ayı içinde yasalaşacak, anayasa hükmü değişecek zaten. O değişimden sonra da biz işte 17 Aralık zirvesine gideceğiz ve Avrupa'ya diyeceğiz ki biz hazırız kardeşim. Biz hazırız. Bak anayasamızı da değiştirdik. Senin söylediğin benim anayasamın üzerinde. Senin kanunların nasıl uygulanacaksa benim kanunlarım onun iki misli uygulanacak. Sen diyeceksin ki bunu yapıyoruz. Ben diyeceğim ki anayasamıza senin bunu yapıyoruz hükmünü yerleştirdim ben. Zaten kafadan verdik o kararı. O gün bu eleştiriler yapılırken Adalet ve Kalkınma Partisi bütün unsurlarıyla direniyordu. Bütün unsurlarıyla. Bilerek söylüyorum bakın bu cümleyi. Bütün unsurlarıyla yani işin içindeki o tırnak içinde yobaz diyebileceğimiz zinayı mesela Türk Ceza Kanunu'na yerleştirmeyi düşünen unsurlar da dahil olmak üzere. Bütün unsurlarıyla direniyor ve diyordu ki hayır bu hüküm geçecek kardeşim. Anayasa Mahkemesi, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hepsinin yeri bellidir biz bunu yapacağız. Sorum şu, 17 yıl içinde ne değişti ki bugün Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu'nun başkan vekili, aynı zamanda Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan bir avukat olan Mehmet Uçum, bugün böyle saçma sapan bir yorum yapma zorunluluğu hissediyor. Üstelik hiçbirimiz unutmadık yani 17 yıl önceyi hatırlıyoruz ama biz unutmadık ki daha bundan 4 gün önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yürürlükte olan hani hukuk kavramıyla söyleyelim mer'i mevzuatını yürütmekle mükellef olan aynı zamanda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çıkıp dedi ki Anayasa Mahkemesi kararları bütün alt derece mahkemelerini bağlar. O zaman sorum şu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkan Vekilinin hukuk anlayışıyla Adalet Bakanı'nın hukuk anlayışı farklı olabilir mi? Dikkatli düşünüp cevap verin ama. Çünkü bunun içinden başka bir şey çıkartmak ya hukuka bakış, hukuk yorumdur kardeşim demek mümkün. Ama konuştuğumuz o değil. Elimizde bağlayıcı bir metin var bizim. Ve bu metnin eşliğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamayı marifet sayan bir Türkiye var. Nereden biliyoruz bunu? AİHM kararlarına göre Selahattin Demirtaş'ın da Osman Kavala'nın da daha önce yargılaması yapılmış pek çok insanın da bugün içinde bulunduğu konum hukuksuzluk olarak adlandırılıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı çıkıp açıkça terörist diyebiliyor mesela birine. Türkiye'yi tek başına yöneten bir partinin genel başkanı çıkıp diyebiliyor ki onlar terörist, o partiyi kapatın. Küçük ortağı çıkıp diyor ki kapat o partiyi. Oysa tam tersi kararlar var elimizde. Yani açıkça diyorlar ki bizi bağlamaz. Bizlik bir şey değil bu. Ama görüyorsunuz ki bağlar. Üstelik bağlamasın diyenlere karşı çıkanlar bugün bunu yapanlar. Ya kardeşim bak Kemal Hoca'nın söylediği, Kemal Gözler'in söylediği bağlamasın hata ediyorsunuz. Çünkü böyle olursa bu sıkıntı yaratır bir süre sonra. Sen iç hukukunu teslim etmiş olursun. Anayasanda dahil olmak üzere. O gün direnenlerden bugüne ne değişti? Ben size söyleyeyim. Artık Erdoğan'ın hukuki olarak savunulabilecek bir yanı kalmadı. En net cümle bu. Hukuken savunulabilecek bir yanı kalmadı. Yaşamsal olarak yani teoride böyle pratikte farklı mı? Asla. Asla. Dün Elazığ'da depremzedelere bir yıl sonra konutlarının tesliminde yaşananları düşünün bakalım. Türkiye 3 gündür Uludağ'da bir grup insanın yaptığı partiyi konuşuyor. Hani hiç kimse umurlarında değil. Sağlık çalışanları, sokakta çalışmak zorunda olan insanlar, ölümüne hayatını teslim eden insanlar. Umurlarında falan değil. Akıyor herkes Uludağ'da. Bir grup insan böyle yaşıyor. Öbür taraftan Elazığ'da yaşanan miting görüntülerinin bugünkü Covid dönemiyle bir alakası var mı sizce? Alacakları 200'er gramlık çay poşeti için birbirine ezen insanlar ne yaptılar Covid açısından? Erdoğan artık teoride de taşınabilecek bir insan değil, pratikte de taşınabilecek bir insan değil. Teoride hukuken kendisini taşıyabilmek için Mehmet Uçum gibi hukukçulara ihtiyaç var artık. Yani öyle bir yorum yapacak ki, öyle bir yorum yapacak ki insanlar şunu diyebilsinler. Ya olabilir mi acaba ya? Doğru olabilir mi? Ben size cevabını söyleyeyim yekten. Hayır. Mümkün değil. İmkanı, ihtimali yok. Söylediğinin doğru olmadığını o da çok iyi biliyor zaten. Bu ne biliyor musunuz bu tartışma? Yeni bir tartışma yaratarak eskisini unutturmaya çalışmak sadece. Ama bize gösterdiği şey net olarak sadece şu olmalı. Tayyip Erdoğan artık hukuken de görevini, statüsünü manalı bir şekilde yürütmüyor. Gerçekten. Yani bu hukuk içinde böyle bir şey taşımak mümkün değil. Anayasa dururken mümkün değil. Türkiye'nin bu yüzden bir seçime ihtiyacı var. Türkiye'de sadece bir sistem tıkanması yaşanmıyor. Türkiye'de aynı zamanda sistemi yenileyeceğini iddia eden insanlar bugün var olan sistemin yerine koyacaklarını ortaya çıkartamıyorlar. Niye? Çünkü anlık günlük değişmek zorunda. Yani bugün Mehmet Uçum'un söylediği yarın ihtiyaç olması halinde 180 derece tersini söyleyebileceği bir konu. Bunda hiçbir sıkıntı yok, hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bize gün içinde o kadar büyük yalanlar söyleniyor ki. Aşı deniyor mesela, 10 milyon deniyor. Yarım saat geçiyor üstünden, diyor ki 6,5. Geç, hiç sorun değil. Aynı baş danışmanlar kurulunun içinde yer alan eski bir Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi sahte lise diplomasıyla yaşıyor 2 aydır. Kimsenin umurunda değil. Hala banka yönetim kurulu üyeliğini devam ettiriyor. Tıkır tıkır 19 bin lira maaşını alıyor. Tıkır tıkır. Türkiye'nin bunun tartışması istenmiyor. Ya da ne bileyim, Türkiye bundan 2,5 ay önce bir gün apansız Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı'nı kaybetmişken o günden bugüne insanlar nerede olduğunu konuşmuyorlar. Ve üstelik bunu yapabilecek bir medya da bırakılmadı artık. Medya kendi derdine yanmış durumda. Zaten darmadağın ve ikinci tur el değiştiriyor şu anda. Öyle bir hale geldi ki artık iktidar medyasının da taşınabilir bir yönü kalmadı. Sadece yük. Para yutuyor. Olduğu gibi para yutuyor. Ve bugün iktidarın eliyle para kazanan insanların artık o medyayı beslemek gibi bir kaygıları yok. Çünkü onlar da anladılar. Taşınabilecek bir şey değil. O yüzden bugün Mehmet Uçum'un söylediğine gerçekten bu noktadan bakmamız gerekiyor. Dört tarafını çevirerek ama. Yani o sadece işte Mehmet Uçum şöyle dedi, o yanlıştır. Hayır kardeşim, hayır. Bak, bu işin 17 yıllık serencamı budur. 17 yıl önce böyle başladı bu tartışma. Bugün geldiğimiz yerde Mehmet Uçum'un söylediği bu yüzden saçma. Bu yüzden Adalet Bakanı'nın 4 gün önce söylediği sözde çelişecek sözler söylüyor. Burada Erdoğan'a düşen şey çok açık. Ya Adalet Bakanı'nı alırsınız, Abdülhamit Gül'ü alırsınız yerinden. Dersiniz ki Mehmet Bey, siz yeni Adalet Bakanısınız. Öyle atanmıyor mu bakanlar Türkiye'de? Aksini düşünen var mı? Hani bakan olabilmek için farklı bir kriter bilen var mı? Ben bilmiyorum. Podyuma çıkıyorsun, bu bakan deniyor, bu bakan, bunlar bakan. Tamam, öyle oluyor. Ya alırsın Abdülhamit Gül'ü, dersin ki bundan sonra Mehmet Uçum'dur Adalet Bakanımız. Ya da dersin ki, ya kardeşim sen benim danışmanımsın da söylediğin saçma. Saçma, çünkü Adalet Bakanı bunun tam tersini söylüyor. Bakın, içinde bulunduğumuz bu tuhaf fasit daireyi görebiliyor musunuz? İsteniyor ki bu tartışmalar sadece bu düzlem içinde devam etsin. Hiçbirimiz böyle bir şeye mecbur değiliz. Hiçbirimiz. Bu ülkede hala kafası çalışan çok sayıda hukukçu var. Üstelik bu hukukçuların çok büyük bir bölümü sözlerini söylemekten de korkmuyorlar. Ya bu yanlış kardeşim. Böyle üfürük olmaz diye biliyorlar insanların karşısına çıkıp. Bugün yapılan değerlendirmelere bakın. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim mesela. Pencerenin de, gazete pencerenin içinden de göstereceğim. Başka yerlerde de pek çok hukukçu söylüyor. Ya saçma kardeşim bunlar, üfürük bunlar diyebiliyor artık insanlar. Bize düşen halk olarak da bu saçmalığın farkına varabilmek. Çünkü eğer toplum bu saçmalıktan bir şekilde haberdar olmazsa, insanların sadece hukukçuların kendi aralarında yaptığı bir mücadele haline döner bu. Ve hiçbirimiz bir şey kazanamayız. Çünkü o mücadelenin içinde kimin kazanacağı belli. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu kazanacak onu. O belli, o son derece net. Alınan kararlara bakın, aksi bir karar asla çıkmıyor. Ama eğer halk bilgilenirse, kamuoyu bilgilenirse, olmaz kardeşim öyle. Sizin yaptığınız bir düzlemde, 17 sene önce yaptığınız bir düzlemde gerçekleşti bunlar. Ve bu gerçekleşmenin ötesinde bugün söylediğinde yalandır diyebilirse eğer halk, o zaman doğru bir yere gelebileceğiz biz. Bu tartışmayı doğru yerden alıp doğru yere gidene kadar da bırakmamak zorundayız. Bu önemli. Dün Anayasa Mahkemesi'ni anlatırken dedim ya, hani Anayasa Mahkemesi içinden Cumhurbaşkanı çıkartmış bir kuruluş. Ve sadece böyle bakmamız mümkün değil. Aynı zamanda içinden çıkarttığı Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Eğer vatana yönelik bir suçları olursa yargı makamı olarak, yüce divan olarak çalışacak kuruluş. Biz Anayasa Mahkemesi'nden vazgeçemeyiz. Seversiniz, sevmezsiniz. Kararlarını doğru bulursunuz, bulmazsınız. Ama o kurumdan vazgeçemezsiniz. Çünkü Türkiye'de yargının geldiği halin, en son durumun ne olduğunun temel göstergesidir Anayasa Mahkemesi. Ve orada insanların adalete olan inancı yıpratılmaya başlanırsa bundan sonra gidebileceğimiz bir yer yok. Tıpkı dün söylediğim gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz. Sürekli olarak. Ve gelip diyorsunuz ki kardeşim biz aynı şeye inanmıyoruz. Eyvallah, biliyorum. Ben de hatta çok bunu sıkça da söylüyorum ama biz burada birlikte konuşuyoruz. Bu önemli. Evet, yapmaya çalıştığımız şey sadece bu. Doğru. Hayatlarımız çok farklı bizim. Etnik kökenlerimizden tutun cinsel yönelimlere kadar. Engellilik, engelsizlik durumlarından tutun inançlara, inançsızlıklara kadar. Hepsi çok farklı. Ama bizi ortaklaştıran öyle bir zemin var ki inanılır gibi değil. İşte o bütün zenginliğini al, beraber yaşayalım diyor her sabah bize. Koskoca bir memleket, bizim memleketimiz, bizim ülkemiz. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz. Bilimsel bilgi olacak bizim önderimiz. Başka çaremiz yok. Eğer bunu yapabilirsek, o zaman işte demokrasinin gerçekten tadına varacağız ve devamını sağlamak konusunda da her şeyi yapabilmek mümkün olacak. Ve eğer derseniz ki ya bu yayın sürmeli kardeşim çünkü burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. O zaman benim de desteğim olur mu acaba? Valla şunları yapabilirsiniz. Bir bakın. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme sadece YouTube'da yok. O aynı zamanda ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Oradan da abone olabilirsiniz. Ne demek abone olmak? Sadece bir tek mail adresi yazarak ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demek. Az şey değil. Yan tarafta küçücük bir zil var. Onu da tıklayacak olursanız eğer yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Bir de YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Katıl düğmesi. Katıl isterseniz bu yayını aylık küçük katkılarla 5 lira 15 lira gibi katkılarla destekleyebilmeniz anlamına geliyor. İsterseniz. Aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. Eğer isterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olacak. Ve ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak, katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek açısından en son yöntem. Ama hepsinin ötesinde burada olmak, burada bulunmak öyle önemli ki bütün bunlardan daha üstün bu yayını destekleyebilmeniz için. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki birbirimizden vazgeçmezsek, birbirimizi yitirmeyeceğiz. Birinin kalkıp bir yere gitmesi mümkün olmayacak ve biz ülkemize sahip çıkacağız. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.